Ayrım 24 Takunyalı Führer Ergün Poyraz Sayfa 362 Tuncay'ın heykeli dikilmeli. Tayyip Erdoğan gibi Batum'dan göçen bir Gürcü ailesinden olduğunu ilan eden ve Tayyip'in 12 Eylül öncesinden bu yana arkadaşı olan Emine Şenlikoğlu, Ergenekon tezgahının homoseksüel haham yamağı ve Fethullah'ın yanında yetişen Tuncay Güney için Tuncay'ın heykeli dikilmeli şeklinde konuşuyordu. Şenlikoğlu'nun bu sözleri 23 Mart 2009 tarihli Yeni Şafak gazetesinde şöyle yer alıyordu. 3 yıllık aradan sonra yayın hayatına tekrar başlayan Mektup dergisinin açılış töreninde konuşan Emine Şenlikoğlu, yakından tanıma imkanı bulduğu Tuncay Güney'e ilişkin bir dizi değerlendirmelerde bulundu. Tuncay Güney'in Ergenekon yapılanmasının ortaya çıkarılmasında önemli rol üstlendiğini belirten Şenlikoğlu, "Onu tanıdığım için utanmıyorum. Tuncay Güney'in heykeli dikilmeli," dedi. Tuncay Güney'in Türkiye'deyken birçok kişiyle muhatap olduğunu, ancak şu an o kişilerin sesinin çıkmadığını belirten Şenlikoğlu, "Kimse Tuncay Güney benim evime de gelirdi, ben de onunla muhatap oldum demiyor," diyerek sessizliğin nedenini sordu. Emine Şenlikoğlu Kanada'da bulunan Tuncay Güney'le zaman zaman telefon görüşmeleri yaptığını da söylüyordu. Fethullahçılar ve AKP'liler tarafından günde 5 vakit kutsanan homoseksüel Tuncay Güney, Ergenekon tertibinde başrol oynamasının yanında AKP ile yükselen bir değer olarak nitelendirilen eşcinselliğin bir yanını oluşturuyordu. 23 Haziran 2009 tarihli Yeni Çağ gazetesinde İsrafil Kumbasar, AKP ile yükselen değer eşcinsellik başlıklı yazısında şunları anlatıyordu. Eşcinsellik AKP iktidarı sayesinde adeta yükselen bir değer haline geldi. Yiğitliği ve cesaretiyle bilinen bir milletin evlatları, sinsi planlı bir şekilde Allah'ın lanetine maruz kalan Lut kavminin sapkınları haline dönüştürülmek isteniyor. Erkek diye ortalıkta dolaşan nice kişi ne yazık ki kişilik erozyonuna uğrayıp beyin eşcinseli haline geldiklerinin farkında bile değil. İlahiyatçı Profesör Doktor Hayrettin Kahraman tehlikenin hangi boyutlara ulaştığının farkına varmış olacak ki son günlerde bir gazetedeki köşesinde eşcinselliği konu alan yazılar yazmaya başladı. Kur'an-ı Kerim ve hadislerden verdiği örneklerle İslam dininin eşcinselliği kesinlikle yasakladığını belirten Karaman, eşcinselliği sıradan bir olgu gibi göstermeye çalışanları da uyarıyor. Eminiz ki bir Allah'ın kulu çıkıp da kendisine şu soruları soramayacak. İyi güzel diyorsun da peki eşcinsellik kimlerin iktidarı döneminde gizli bir tercih olmaktan çıkarak adeta açık bir sektör haline geliverdi? Türkiye'de ilk defa gay ve lezbiyen filmleri festivali düzenlenmesine onay veren, ilk defa bir eşcinsel oteli açılmasına ön ayak olan kimlerdir? Kendilerini muhafazakar eşcinsel olarak tanımlayan eşcinselleri baş köşelerde ağırlayıp THY'den PTT'ye kadar bütün devlet ihalelerini ayaklarının altına seren kimlerdir? Okullarda aile sağlığı adı altında eşcinsellik dersleri verdirmeye kalkışanlar kimlerdir? Darbelere hayır deme adına Taksim'de eşcinseller ile kol kola yürüyenler kimlerdir? Avrupa Birliği'nin genişlemekten sorumlu komiserlerinden Olli Rehn şöyle diyordu. Üye ülkelerde olduğu şekilde aday ülkelerde de lezbiyen, gay, eşcinsel ve transseksüel hakları örgütlerinin varlık ve faaliyetlerinin güvence altına alınmasının takipçisiyiz. Türkiye'nin bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Kol kanat gerdiğin, üzerine toz kondurmadığın AKP iktidarı şimdi bu talimatı tereyağından kıl çeker gibi yerine getirmenin yollarını arıyor. Yazılarında hep sineklerle uğraşıyorsun da o sinekleri üreten batakhanelerin önünü açanlara karşı bir tek kelime etmiyorsun. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan değil midir? Lütfen abdestini tazele hoca. Çürük. AKP yalakası dinci medya, Fethullahçı basın ve ikinci cumhuriyetçi matbuat 2008 yılının tamamında ve 2009 yılının hemen hemen her gününde Yarsav Başkanı Ö. Faruk Emin Ağaoğlu'nun geçirdiği ameliyatlar sebebiyle askerlikten muaf tutulması olayını dillerine doluyorlar, yalan üzerine yalan üretiyorlar, iftira üzerine iftira atıyorlardı. Bu uğurda PKK'lı annelerin yanında tuttukları saflardan bir an için çıkıp hor görüp yüzlerine bakmadıkları şehit annelerini kullanıyorlar, vatan ve millet edebiyatı yapıyorlardı. Bu karalama kampanyasında başı her yanından pislik, lağım ve irin fışkıran Fethullahçı yalan yolu çekiyordu. Fethullah Gülen ve AKP karşıtı yazılarını arttırmasının ardından din taciri bu kesimin hedefi bu defa Hürriyet gazetesi yazarı A. Hakan Coşkun oluyordu. Tayyip'in damadının gazetesinden Sevilay Yükselir, Coşkun'un dalağını aldırarak çürük raporu aldığından bahisle gün aşırı Ahmet Hakan yazısı kaleme alıyordu. 3 Haziran 2009 tarihli Sabah gazetesinde Ahmet Hakan'ın Star TV'deki Arena programında askerliği ile ilgili yapılan programın "Al gülüm, ver gülüm birbirini ağırlamalar" diyerek danışıklı dövüş olduğunu iddia ediyor, Uğur Dündar'ın Ahmet Hakan'a şu soruları niye sormadığını vurguluyordu. "Ahmetciğim, dalaksız yaşamak nasıl bir şey? Kimseler anlamadı senin dalaksız olduğunu şimdiye kadar. Çok sağlıklı bir görüntün var. Vallahi senin gece hayatına olan düşkünlüğün bende olsa yerimden kalkamam. Nasıl oluyor bu işler dalaksız ve sağlıksız? Soyamaz mıydın askerde patates ya da soğan?" Damadın gazetesinden bu şekilde feryat eden Sevilay yazısına şöyle devam ediyordu. "Ama sizin derdiniz benim gibi ona patates ya da soğan soydurmak değil. Derdiniz allamak, pullamak, aklamak. Ayıp değil mi yahu Uğur ağabey?" Sabah gazetesinden Sevilay başta olmak üzere Zaman gazetesinden Vakit gazetesine kadar cümle matbuat Ahmet Hakan ile Ömer Faruk'a askerlik yaptırma, patates soydurma kampanyasına girişiyordu. Şimdi burada damadın gazetesine ve o gazeteden vatan millet edebiyatı yapan Sevilay'a ve diğer dinci basına soralım. Madem askerlik konusunda bu denli hassassınız, neden damadın babalığı olan Tayyip'e sormazsınız? Bu ülkede gariban vatandaşların çocukları askerliğe elverişli değildir raporu alamıyor da senin oğlun bir anda nasıl alabiliyor? Hastalığı ne? Gemi filoları kuruyor, milyon dolarlık villalar alıyor, şirketler açıyor. Bunları yaparken son derece sağlıklı. Ancak iş askerliğe gelince son derece sağlıksız ve üstelik çürük. Tayyip'in karizmasının çizilmesinden mi korkarsınız yoksa Ahmet Burak'ın mı? Bu nedenlerden dolayı mı Tayyip'e bu soruları soramıyorsunuz? Tayyip'in oğlunun askerlik durumu ve çürük raporu hakkında kalem oynatamayan dinci ve Fethullahçı matbuat Arena programının ardından adeta taarruza geçiyordu. Tayyip'in damadının Sabah gazetesinden Sevilay Yükselir, ondan alıntı yapan Vakit gazetesi, programda Nedim Şener'in Ahmet Hakan'a "askerlik yapmadığınızı falan yazdılar, bu tabii sizin özel hayatınız, konuşmak istemeyebilirsiniz bu konuda" şeklindeki hatırlatmasını ilk falsı olarak lanse ediyorlar ve şu soruyu soruyorlardı. "Ne aralık askerlik yapıp yapmamak özel hayatın sınırları içerisine girdi bu ülkede Nedim?" Damatçı ve dinci basın bu soruyu sorarlarken gözlerine ve dahi kulaklarına inanamadıklarını da özellikle vurguluyorlardı. O halde bu matbuatın askerlik meraklısı isimlerine soralım. "Bakın, Tayyip'in oğlu elinizin altında bal gibi çürük raporu almış. Ahmet Hakan ve diğerlerine sıraladığınız tavsiyeleri niye ondan esirgiyorsunuz? Burak, askerde patates soğan da mı soyamazsın? Sen de bu vatanın evladısın Burak. Haydi marş marş göreve demek bu kadar zor mu?" Kanal Türk adlı internet sitesinde Adnan Bulut 3 Mayıs 2009 tarihinde "Naylon Ahmet askerlik yaptı mı" başlıklı yazısında şunları söylüyor, ondan da Şeriatçı Vakit gazetesi alıntı yapıyordu. Okuyalım. "Her neyse Naylon Ahmet, bir süredir sana askerliğin ile ilgili bir takım sorular sordum, anımsatmalarda bulundum. Sen hiç oralı bile olmadın. Meğerse senin müthiş bir askerlik korkun varmış." Kanal Türk ve Vakit gazetesindeki yazı şöyle devam ediyordu. "Askerlik yapmadığın gündeme gelince betin benzin atarmış. Şimdi seni biraz üzecek bir takım bilgi ve belgeleri saygın okurlarımızla paylaşmak istiyorum." "Ne oldu? Ter boşandı senden galiba. Sakin ol. Hem benim yayınladığım belgelerden sonra belki silah altına alınırsın. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üniformasını sırtına geçirir, biraz olsun saygınlık kazanırsın. Şu halinde saygınlıktan eser yok çünkü." Şimdi Bulut'a ve Bulut'un yazısını alıntılayan Şeriatçı Vakitçilere, onların Ahmet Hakan'a sordukları soruları niye Tayyip'e ve oğluna sormadıklarını hatırlatalım ve kendi cümleleriyle ekleyelim. "Böyle bir soruyu Tayyip'e sorarken bir yerlerinizin ağrıyacağından mı korkuyorsunuz? Niye sakin olabiliyor musunuz? Yoksa ter mi boşanıyor dört bir yanınızdan? Bu nasıl Müslümanlık? Bu ne yaman çifte standarttır? Kitabın neresinde var kuvvet diye boyun eğip zayıfa vurmak, dinin ne tarafına düşüyor, birinin ayıbına şemsiye olurken diğerine fener tutmak? İslam'ın ne yanına geliyor Ahmet Hakan'ı askerliğe davet edip saygınlık kazanmasını isterken, Tayyip'in oğlundan bu daveti esirgeyip onu bu saygınlıktan mahrum bırakmak? Ahmet Burak'ın neyi eksik? Üstelik patates soğan soymak için fazlası bile var. Kanal Türk ve Şeriatçı Vakit gazetesinin yazarları Ahmet Hakan'ın çürük raporunu yemediklerini de vurguluyorlardı. Ama aynı yazarlar her nedense Tayyip'in oğlunun raporunu öyle bir yutuyorlardı ki Burak konusunda sesleri solukları çıkmıyordu. Tayyip'in oğlu konusunda sessiz kalan siyasal dinciler Ahmet Hakan konusunda bakın daha nasıl döktürüyorlardı. Nokta Nokta Hastanesi'nde bir dönem Doktor Şerafettin Özer'de başhekimlik yapmış. Doktor Şerafettin Özer'i araştırınca bir de ne göreyim, Kasımpaşa Deniz Hastanesi başhekiminin de adı Şerafettin Özer'miş, iyi mi? Tabip Albay Şerafettin Özer'le seni ameliyat eden Şerafettin Özer meğer aynı kişiymiş. Şaşırtıcı değil mi? Ne ilginç tesadüf değil mi? Ahmet Hakan'ın askere gitmemek için elverişli değildir raporu aldığı yeri tahmin etmek zor değil. Tabii ki Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi. Ha, naylon Ahmet. Şeriatçı Vakit gazetesi Ahmet Hakan'ın çürük raporunu Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nden torpille aldığını ima ediyor. Bu durumda benim aklıma Tayyip'in kızının, pardon oğlunun, çürük raporunu nereden aldığı sorusunu getiriyordu. Gerçi bu soru önce Müslüman olduklarını iddia eden şeriatçıların aklına gelmeliydi ya, neyse. Tayyip'in oğlu, hani şu sanatçı Sevim Tanüre'ye annesi Emine'nin arabasıyla çarparak ölümüne neden olan Ahmet Burak, çürük raporunu aynı Ahmet Hakan gibi Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nden alıyordu. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın o günlerdeki damadı Serhat Basutçu, yüzbaşı rütbesiyle burada görev yapıyordu. Ne yani, hemen bunda bir bit yeniği mi arayacağız? Olur mu? Tesadüftür, tesadüf. İnanmıyor musunuz? İşte bakın size bir tesadüf daha. Tayyip'in mahdumu Burak'a Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nden askerliğe elverişli değildir raporu alındığında Özden Örnek donanma komutanıydı. Örneğin çocukları ve eşiyle ilgili tesadüfleri yukarıda anlatmıştım. Ağmet Hakan'a Ömer Faruk Emin Ağaoğlu'na askerde patates soğan soyamazlar mıydı diye soran tetikçi basın, Tayyip'in oğlunun çürük raporunu görmezden geldikleri gibi ona kıyamadıklarından olacak, onu patates soğan soymaya gönderemiyorlardı. Gönderemedikleri sadece o mu? Olur mu? Tayyip'in öz savcılığını üstlendiği Ergenekon soruşturmasını yürüttüğü iddiasında olan Zekeriya Öz unutulur mu? Ecevit'in hastalığını diline doladı. Fethullahçılar, siyasal İslamcılar, AKP medyası, ikinci cumhuriyetçiler, Ergenekon tezgahçıları hep bir ağızdan Ergenekon Ecevit'i hasta ilan edip düşürmeye çalışıyordu diyorlardı. Oysa Ecevit'in hasta olduğu, başbakanlığı bırakması gerektiği, şeriatçılık yapan Vakit gazetesinin başyazarı Erbakan'ı halife kabul edip biat eden ve basın danışmanı olan Abdurrahman Dilipak başta olmak üzere hemen hemen aynı matbuat yazarlarının çoğu tarafından sürekli gündemde tutuluyordu. 18 Temmuz 2008 tarihinde Hürriyet gazetesinde Yılmaz Özdil, Ecevit'in hastalığını en acımasızca eleştirenlerin başında geldiğini bizzat Tayyip'in kendi sözleriyle kanıtlıyordu. Ecevit kişisel hırsından gitmiyor, mesaisini yerine getirmekten aciz. Ülkeyi hastaneye çevirme, kendine zulmetme çekil, millete kıyma bırak. Ölümün ertelenmesi, ötelenmesi hayatın yaşandığı anlamına gelmez. Mazereti var, yaşlılık, çekilmesini bilmiyor. Ecevit görevinin başında olduğunu söylemiş. Ne olur güldürme bizi. Fiziken çökmüş, bitmiş bir insan. Topluma yararlı olmaya değil, anca kendini ayakta tutabilmeye çalışıyor. Git, çekil. Yerinden ve merkezden olmak üzere iki yönetim şekli vardır. Şimdi hastaneden ve evden yönetim çıktı. Anlaşılan o ki insan yaşlanınca gerçekleri daha az görüyor, hırsı artıyor. Hastane raporları bile zoraki veriliyor. Her tarafı kırılıp dökülüyor, çelik korselerle duruyorsun. Düş milletin yakasından. Kime ait bu laflar? Tayyip Erdoğan'a. Ne yazıyorlar şimdi? Darbeci emekli generaller Ecevit'e çekil baskısı yaptı. Hep söylerim, bu yalaka gazetecilerin en güvendiği konu balık hafızası. Kendi yazdıklarını unuttukları için okuyanlar da mutlaka unutmuşlardır diye tahmin ediyorlar. Peki Ecevit'in çekilmesini isteyen general kimdi? Tayyip'in hocam diye hitap buyurduğu malum çevrenin medarı iftarı Hilmi Özkök. Ne diyorlar şimdi utanıp sıkılmadan? Ergenekon Ecevit'e komplo yapmış. Bunlara en iyi yanıtı Baydemir verir. Malum, hat siktirli ve meşe ağacının dallarının battığı yerleri içeren sözleri de en ufak bir tepki bile verememişlerdi. Tanışıklıkları Diyarbakır Belediye Başkanı olmadan önce gittiği ABD'deki İngilizce kursları koridorlarına uzanır. Şantaj. Adnan Oktar grubunun önde gelen isimlerinden Fırat Develioğlu, polis ifadesinde Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın icraatlarını anlatıyordu. Develioğlu grubun ilişkide olduğu isimleri, yaptıkları şantajları da tek tek açıklıyordu. Oktar grubunun en yakın ilişkide olduğu isimlerden biri Tayyip Erdoğan'dı. Tayyip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir seçilmez ayağının tozuyla İstanbul Refah Partisi il merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında Adnan Oktar'ın ya da namı diğer Adnan Hoca'nın gençlerini arkasına tam sıra diziyordu. Tayyip'in dışı açılım stratejilerinde Adnan Hoca'nın devşirdiği manken kızları da kullanılıyordu. Bu arada Fırat Develioğlu'nun ifadelerini unuttuk. Adnan Oktar'ın en yakın adamlarından Fırat Develioğlu itiraflarında Tayyip'e şöyle yer veriyordu. Recep Tayyip Erdoğan aday gösterildikten sonra bize elinde Zülfü Livaneli ile ilgili devlet aleyhine söylenmiş sözleri içeren bir türkü kaseti olduğunu, bu kaseti Zülfü Livaneli'nin çok eski tarihlerde Almanya'da doldurduğunu, kaseti yayınlatmak istediğini, bu şekilde ona oy kaybettireceğini, ancak hiçbir televizyon kanalının yayınlamaya yanaşmadığını söyledi. Kasetin orijinalini aldık. Bahadır da Kadir Çelik'i aradı. Kadir Çelik kaseti yayınlattı. Amaca ulaşmak için her yolu mubah gören Tayyip, belediye başkanlığı seçimleri sırasında en yakın rakibini ekarte etmek için uzun yıllar önce doldurduğu kaseti buluyor, kaseti TV'lerde yayınlatarak onun oy kaybetmesini istiyordu. Ancak kendi kaseti yayınlanınca salya sümük ağlıyor, bu sözler benim değil bile diyebiliyordu. Tayyip Devlet Bahçeli ile söz düellosuna girdiğinde de tıynetinin gereğini yapıyor ve onu şu sözleriyle tehdit ediyordu. Bahçeli ile ilgili internette acayip şeyler dolaşıyor ama biz ilgilenmiyoruz. Tayyip 26 Şubat 2010 tarihinde ise gözaltı ve tutuklamaları Malta sürgünlerine benzeten CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a Malta sürgünlerini hatırlatanlar 1938'e dönsünler. Sayın İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerdeki Tunceli sürgünlerine baksınlar. Daha ileri giderlerse vesikasını açıklarım diyordu. Yani Tayyip tam 72 yıl öncesinin olayıyla CHP'yi ve Baykal'ı tehdit ediyordu. 2010 Kutlu Doğum Haftası'nda bir konuşma yapan ve gönülleri fetheden CHP lideri Baykal, siyasal dincileri tam bir telaş çukuruna düşürmüştü. Çünkü yıllardır ellerinde oyuncak yaptıkları değerleri kaybedeceklerini anlamışlardı. Kutlu Doğum Haftası'nın ardından kısa bir süre sonra Mayıs 2010'da Deniz Baykal ile Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen görüntüler internette yayınlanıyor. Baykal bu görüntüler komplo diyerek kabul etmiyor ve CHP Genel Başkanlığından istifa ediyordu. Tayyip 14 Mayıs 2010 tarihinde Atina ziyareti öncesi sanki olay gerçekmiş gibi şunları söylüyordu. Eşlerine ihanet edenleri hiçbir zaman bu toplumun içinde kalkıp da mağdur olarak göremeyiz. Şu ana kadar ana muhalefet lideri böyle bir şey yapmadığını da söylemiyor. İsmi geçen diğer isim o da söylemiyor. Çok geçmeden kasetten Tayyip'in daha önceden haberi olduğu ortaya çıkıyordu. Ortaya çıkanlar sadece bu kadar mı? Olur mu? CHP milletvekili ve bilişim uzmanı Tacidar Seyhan, Baykal'a ait olduğu ileri sürülen görüntülerde iki ayrı kadın figürünün yer aldığını söylüyor, bunu emniyet ve MIT'in kullandığı bir sistem olduğunu vurguluyor, görüntüde eskitme, karartma ve 45 adet yapıştırma var diyordu. Fır döndü. Tayyip gerek MSP gençlik kollarında gerekse belediye başkanlığı döneminde mehter takımının iki ileri bir geri tavrını kendine yakın gördüğünden olacak hemen hemen her etkinlikte kullanıyordu. Tayyip'in yanında olanlar rüzgar gülü kavramının sanki onun için tanımlandığını hemen fark ederdi. Bir konuda sabah başka, öğlen başka, akşam daha başka konuşma Tayyip'in en önemli özelliklerindendi. Sıkıyı gördü mü anında geri adım atardı. Tayyip Nisan 2009'un ilk haftasında iki önemli konuda geri adım atıyordu. NATO Genel Sekreterliğine adaylığını koyan Danimarka Başbakanı Rasmussen'i istemiyordu. Çünkü Rasmussen hem karikatür krizinde İslam alemini kırmış hem de Türkiye aleyhine yayın yapan bölücü örgüt televizyonunu kapattırmamıştı. Bu nedenle NATO Genel Sekreteri olamazdı. Tayyip direniyor gibi yaptı. Obama devreye girdi ve Tayyip onay verdi, yani geri adım attı. İkinci geri adım da 1 Mayıs konusunda geldi. Çok değil 2008'de 1 Mayıs'ın tatil edilmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Bir günlük tatilin bedelinin 2 katrilyon lira olduğunu biliyor musunuz demişti bu talepte bulunanlara. Hatta 1 Mayıs'ın tatil olmasını isteyen işçiler, köylüler, memurlar, kısacası kendini başbakan yapan insanlar hakkında ayakların başları yönettiği bir yerde kıyamet kopar diyebiliyordu. Ancak tam bir yıl sonra 1 Mayıs'ın tatil olmasını kendisi önerdi. Tayyip yine geri adım attı. 12 Nisan 2009 tarihli Vatan Gazetesi'nde Mustafa Mutlubakın Tayyip'in geri adımlarını nasıl aktarıyordu? Aslında geri adım atma onun genlerinde vardı. 2006'nın Aralık ayının sonlarıydı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile tam üyelik görüşmelerinin başlaması ele alınıyordu. Başbakan Kıbrıs konusunda asla taviz vermiyor, AB açılım yapmadan açılım yapmayız diyordu. Ama sonunda Rumlara bir liman ve bir havaalanı açma önerisini Brüksel'e iletti. Ne var ki Rumlar bu öneriyi reddetti. Ama gerçek değişmedi. Başbakan geri adım attı. 2006'nın sonlarıydı. Başbakan kafaya takmıştı. Madem ki Türk doktorları Doğu illerine gitmek istemiyordu, o zaman yasayı değiştirecek ve yabancı doktorların Türkiye'de çalışmalarına imkan sağlayacaktı. Yaptı da bu düzenlemeyi. Yasa Cumhurbaşkanı Sezer'den döndü. Hükümet de düzenlemeden vazgeçti. Erdoğan söylediği sözlerle kaldı. Başbakan geri adım attı. Başbakan 2007'nin Eylül ayı sonunda ABD'ye gitti. PKK'nın hain eylemlerine karşı Bush'tan destek arıyordu. Bir düşünce kuruluşunun düzenlediği toplantıda konuştu ve PKK'nın elinde Amerikan topu ve tankı var dedi. ABD yönetiminden uyarı gelince bir hafta sonra sözlerini bir yanlış anlamı olmuş diye değiştirdi. Başbakan geri adım attı. Hükümet tapu kanununda değişiklik yapan yasa tasarısıyla yabancı yatırımcıların taşınmaz edinebilmesini sağlamak istiyordu. Ancak muhalefet bastırdı, hükümet düzenlemeden vazgeçti, başbakan geri adım attı. 2008'in bahar aylarında hükümet bu kez yerel yönetimlere kaynak yaratmak için eğlenceden konaklamaya, elektrik ve gaz kullanımından sinemaya kadar hemen her harcamadan vergi alınmasını öngören bir yasa değişikliği hazırladı. Kaldırım taşından kanalizasyona kadar her hizmetten katkı payı alınmasını öngören bu düzenleme, kamuoyunda deli dumrul vergisi olarak anılmaya başlandı. Gelen tepkiler üzerine hükümet düzenlemeden vazgeçti, başbakan geri adım attı. Küresel kriz tüm ülkeler gibi Türkiye'yi de sarsmaya başlamıştı. Başbakan çıktı ve kriz bize teğet geçecek dedi. Uzun sürede bu sözünün arkasında durdu. Ekonomik göstergelerin bozulması, yüz binlerin işsiz kalması bile onu döndürmeye yetmedi. Ne zamanki yerel seçimi kaybetti, son yüzyılın en önemli kriziyle karşı karşıyayız, oylarımız bu yüzden azaldı dedi. Başbakan geri adım attı. Peki bu kadar çok geri adım atan başbakanın geri adım atmadığı bir konu yok mu? Elbette var. Üniversitelerde türban serbestisi. Sırf bunun için MHP'yi de yanına alarak anayasayı değiştirdi. Konu Anayasa Mahkemesi'ne gidince ülke gerildi, sivil toplum kuruluşları devreye girdi ve iktidara da muhalefete de çağrıda bulundu. Herkes bir adım geri adım atsın. Bu çağrının yapıldığı sırada başbakan Bulgaristan'daydı, yanıtı oradan verdi. Ben neden geri adım atacakmışım? Siyasetçi geri adım atmaz, daima ileri gider. Böylesine kararlı ve tutarlı bir başbakana sahip olduğumuz için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Gazeteci Mustafa Mutlu her ne kadar Tayyip'in sadece türban konusunda geri adım atmadığını söylese de aslında o her konuda paçası sıkıştığında geri adım atmıştı. Tayyip katıldığı Aman toplantısında başörtüsü bizim için önemli değil demişti. Muhafazakar kesimlerde bu sözleri kuşkuyla karşılanınca Derya Sazak'la 6 Temmuz 2001 tarihinde yaptığı söyleşide tekrar türbana sarılmıştı. Tayyip 2009 bütçe görüşmelerinde farklı bir ses duyunca kızıyor, köpürüyor, her tarafını al basıyordu. Aykırı bir fikir geliştirilince kulaklarını tıkıyor, duymak bile istemiyor, parlıyor, feryada her tarafı sarıyordu. Fikrini kendine sakla, sen ne anlarsın? Daha önündekini okumayı beceremiyorsun. Bunlarla da yetinmiyor finali, sana mı soracağım şeklindeki sözleriyle yapıyordu. Tayyip paçası sıkışınca ihanetten yargılanmasını gerektiren davranışlara girdi mi böyle davranmıyordu. Kendini dinleyip fikirlerini kendine saklayan muhalefete de bu defa da kızıyordu. Örneğin Kürt açılımında ihanetlerine muhalefeti de ortak etmeyi amaçlıyor, muhalefet bu davranışa ortak olmayınca ver yansın ediyor. Böyle muhalefet olur mu? Diyor. Önerin nedir? Gel anlat şeklinde konuşuyor. Düşünceni çözüm yolunu söyle, katkıda bulun diye adeta yalvarma ve yakarma pozisyonu alıyordu. Kaldı ki Tayyip her fırsatta düşüncelerini açıkça söyleyen insanları sevdiğini söylerdi. Tabii kendisiyle aynı fikirdelerse. Aksi halde istikamet Silivri cezaevi oluyordu. Tayyip yapılan bir iyiliği asla unutmazdı, ancak iyiliği kendi yaptıysa. Gerçi kimseye iyilik yaptığı görülmezdi. Kendinden bir şey isteyenlerin isteklerinin yerine getirilmesi için kılını kıpırdatmaz ama şöyle derdi. İsteği gerçekleşirse sevincine, gerçekleşmezse üzüntüsüne ortak ol. Yine konuyu dağıttık. Hadi gelin Tayyip'in dünden bugüne aklımıza gelen geri adımlarını izlemeye devam edelim. Nisan 2009'da kredi kartı mağdurları hakkında bunlar dürüst değil diyordu. Aradan 2 ay bile geçmeden bu defa da kredi kartı faizleri nedeniyle bunalan insanlar için mağdur tanımlaması yapıyor ve kredi kartı affı için düğmeye basıyordu. Mart 2010'da ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda sözde Ermeni soykırım tasarısı kabul edilince Büyükelçiyi geri çağıran Tayyip Amerika'ya gitmeyeceğini de açıklıyor, planlanan ziyaretini iptal ettiğini duyuruyordu. 2 Nisan 2010 tarihli Yeni Çağ gazetesinde Sabahattin Önkibar, ne değişti de ABD'ye gideceksin Tayyip Bey başlığı altında Tayyip'in bir geri adımına daha yer veriyordu. Yandaş medyanın amiral gemisinde bir haber. Başbakan Erdoğan ABD'ye gidiyor. Konuyu araştırıyorum. Hükümet cenahı mahcup bir suskunluk içinde, çünkü Tayyip Bey'in birkaç gün önce kameraların önünde ettiği gitmeyeceğim sözünün altında eziliyorlar. İktidar susuyor ama Büyükelçimiz Namık'tan dönüş için hazırlıklara başlamış bile. En önemlisi, başbakanlığa ait koruma ordusundan bir gruba ABD uçağında yer ayrılmış. Evet, işaretler Tayyip Bey'in Washington'a gideceği yönünde. Peki ne oldu da Erdoğan kendi kendini yalanlar duruma düşüyor? Yapılacak toplantının rutin olduğunu bizzat Tayyip Erdoğan söylemedi mi? O zaman bu tutum değişikliğin için. Hem Tayyip Bey değil miydi Ermeni tasarısı kabul edilince ezip gürleyen ve rest çeken? O değil miydi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD gezisini iptal ettiren? O değil miydi Türk-Amerikan Konseyi'nin yıllık toplantılarına bir bakanını bile göndermeyen? O değil miydi TÜSİAD'a bile gitmeyin telkininde bulunan? Şimdi neden kendisi yola çıkma hazırlıklarını yapıyor? Olan şudur efendim, Hillary Clinton Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Erdoğan'ın mutlaka gelmesini rica etmemiş, talep etmiş. Diyeceksiniz ki bildiğimiz Tayyip Bey böyle bir emri vakiye boyun eğmez. Maalesef göstergeler eğeceği yönündedir. Göreceksiniz, son gün devlet yönetimi duygusallığı kaldırmaz gibi bir laf edilecek ve gidilecektir. Öyle, çünkü Tayyip Erdoğan'ın ABD ile çatışma ve karşı karşıya gelme lüksü yoktur. Deliye süpürülmekten korkan Erdoğan son aylarda aleyhine dönen ABD kamuoyunda durumunu daha da zora sokmayacak ve gidecektir. Diyeceksiniz ki ya Türkiye'nin Ermeni davası kararlılığı, imajı ve inandırıcılığı? Bakın, Tayyip Bey'in derdi önce kendi ikbali ve iktidarının devamıdır. Dolayısıyla ondan o tür öncelikler beklenmemelidir. Ve Önkibar'ın yazısının mürekkebi kurumadan Tayyip ABD'ye gideceğini açıkladı. Ve her zamanki gibi yine geri adım attı. Ermenistan'a buğday. Tayyip Refah Partisi İstanbul İl Başkanı sıfatıyla Ümraniye'de yaptığı konuşmada Demirel hükümetinin Ermenistan'a 100 bin ton buğday gönderdiğini söyleyerek onları adeta vatan haini ilan ediyordu. Ancak iktidarları döneminde Ermenistan'la açılım diyerek Ermenistan-Türkiye maçında Azeri bayraklarını statlara almıyorlar, topladıkları Azeri bayraklarını çöp tenekelerine atıyorlardı. Ülkenin başta Van, Akdamar olmak üzere birçok yerine Ermeni kiliseleri yapıyorlar, trilyonlar harcayarak bunları ibadete açıyorlardı. Tayyip için bundan gayri Kürtler sırdaş, Rumlar kardeş, Ermeniler yoldaştı.
24. Aydın'ın sonu. Sayfa 379.